Ayrım 2. Rehin Sabahattin Önkibar, sayfa 24. Bu tablonun anlattığı husus, ülkenin onuru adına tehdit ve dayatmalara baş kaldırma ve meydan okumanın, devlet adamlığının olmazsa olmazlarından olmasıdır. Türk tarihinde bilinen ve akiz bırakan ikinci mektup olayı ise malum Johnson mektubudur. ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, 5 Haziran 1964'te Türk Başbakanı İsmet İnönü'ye Türkiye'nin Kıbrıs'taki soydaşlarını koruma amacıyla yapmayı düşündüğü askeri harekatı engellemek için şu mektubu göndermiştir. Johnson Mektubu. Sayın Bay Başbakan, Türkiye hükümetinin Kıbrıs'ın bir kısmını askeri kuvvetle işgal etmek üzere müdahalede bulunmaya karar vermeyi tasarladığı hakkında Büyükelçi Hayer vasıtasıyla sizden ve Dışişleri Bakanınızdan aldığım haber beni ciddi şekilde endişeye sevk etmektedir. En dostane ve açık şekilde belirtmek isterim ki, geniş çapta neticeler doğurabilecek böyle bir hareketin Türkiye tarafından izlenmesini, hükümetinizin bizimle evvelden tam bir istişarede bulunmak hususundaki taahhüdü ile uyuşur saymıyorum. Büyükelçi Hayer, görüşlerimi öğrenmek üzere kararınızı birkaç saat geciktirmiş olduğunuzu bana bildirdi. Yıllar boyunca Türkiye'yi en sağlam şekilde desteklediğini ispat etmiş olan Amerika gibi bir müttefikin bu şekilde neticeleri olan tek taraflı bir kararla karşı karşıya bırakılmasının hükümetiniz bakımından doğru olduğuna gerçekten inanıp inanmadığınızı sizden sorarım. Bundan ötürü böyle bir harekete girişmeden önce Birleşik Amerika Devletleri ile tam istişarede bulunmak mesuliyetini kabul etmenizi hassaten rica etmek mecburiyetindeyim. 1960 tarihli garanti anlaşması hükümleri gereğince böyle bir müdahalenin caiz olduğu kanaatinde bulunduğunuz intibaındayım. Bununla beraber Türkiye'nin düşündüğü müdahalesinin garanti antlaşması tarafından açıkça yasaklanan bir çözüm olan taksimi gerçekleştirme amacına yönelmiş olacağı yolundaki anlayışımıza dikkatinizi çekmek zorundayım. Ayrıca söz konusu anlaşma teminatçı devletler arasında istişareyi gerektirmektedir. Birleşik Amerika bu durumda bil cümle istişare olanaklarının hiçbir şekilde tüketilmediği ve dolayısıyla tek taraflı harekete geçme hakkının henüz kullanılamayacağı inancındadır. Diğer taraftan Bay Başbakan, NATO vecibelerine de dikkatlerinizi çekmek mecburiyetindeyim. Kıbrıs'a vaki olacak Türk müdahalesinin Türk-Yunan kuvvetleri arasında askeri bir çatışmaya götüreceği konusunda zihninizde en ufak bir tereddüt olmamalıdır. Dışişleri Bakanı Rusk, Lahey'de yapılan son NATO Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaşın kelimenin tam anlamıyla düşünülemez olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemişti. NATO'ya iltihak esası icabı olarak NATO memleketlerinin birbiriyle savaşamayacaklarını benimsemek demektir. Almanya ve Fransa NATO'da müttefik olmakla 100 yıllık husumet ve düşmanlıklarını gömmüşlerdir. Aynı şeyin Yunanistan ve Türkiye'den de beklenmesi gerekir. Ayrıca Türkiye tarafından Kıbrıs'a yapılacak askeri bir müdahale, Sovyetler Birliği'nin meseleye doğrudan doğruya karışmasına yol açabilir. NATO müttefiklerinizin tam rıza ve muvafakati olmadan Türkiye'nin girişeceği bir hareket neticesinde ortaya çıkacak bir Sovyet müdahalesine karşı Türkiye'yi savunmak mükellefiyetleri olup olmadığını, müzakere etmek fırsatını bulmamış olduklarını takdir buyuracağınız kanaatindeyim. Diğer taraftan Bay Başbakan, bir Birleşmiş Milletler üyesi olarak Türkiye'nin vecibeleri dolayısıyla da endişe duymaktayım. Birleşmiş Milletler adada barışı korumak için kuvvet temin etmiştir. Bu kuvvetlerin görevi zor olmuştur. Fakat geçen son birkaç hafta zarfında adadaki şiddet hareketlerinin azaltılmasında tedrici bir şekilde başarılı olmuşlardır. Birleşmiş Milletler arabulucusu henüz işini bitirmemiştir. Hiç şüphem yok ki Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğu Birleşmiş Milletler gayretlerini baltalayacak olan ve bu zor meseleye Birleşmiş Milletler tarafından makul ve barışçı bir çözüm bulunmasına yardım edebilecek herhangi bir ümidi yıkacak olan Türkiye'nin tek taraflı hareketine en sert bir şekilde tepki gösterecektir. Aynı zamanda Bay Başbakan, askeri yardım alanında Türkiye ile Birleşik Devletler arasında mevcut iki taraflı anlaşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye ile aramızda mevcut Temmuz 1947 tarihli anlaşmanın 14. maddesi mucibince askeri yardımın veriliş amaçlarından gayrı gayelerle kullanılmaması için hükümetinizin Birleşik Devletler'in onayını alması gerekmektedir. Hükümetiniz bu şartı tamamen anlamış bulunduğunu muhtelif vesilelerle Birleşik Devletler'e bildirmiştir. Mevcut şartlar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından temin edilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasına Birleşik Devletler'in muvafakat edemeyeceğini size bütün içtenliğimizle bildirmek isterim. Düşünülen Türk hareketinin fiili neticelerine gelince, böyle bir hareketin Kıbrıs adası üzerinde on binlerce Kıbrıslı Türk'ün öldürülmesine yol açabileceği keyfiyetine en dostane bir şekilde dikkatinizi çekmek mecburiyetini duyuyorum. Tarafınızdan böyle bir harekete girişilmesi kızgınlık doğuracak ve girişeceğiniz askeri hareketin himaye etmeye çalıştığınız kimselerin pek çoğunun toptan yok edilmesini önlemeye yeter derecede etkisi olması olanaksızlaşacaktır. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin mevcudiyeti böyle bir faciayı önleyemeyecektir. Sözlerimi pek fazla sert bulabilir ve bizim Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin ilgisine karşı ilgisiz olduğumuzu düşünebilirsiniz. Durumun böyle olmadığını size temin etmek isterim. Gerek açıkça gerek özel olarak Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlamakta ve Kıbrıs meselesinin kesin çözümünün konuyla doğrudan doğruya ilgili tarafların rızasına dayanması hususu üzerinde ısrar etmekte gayret gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nin sizin lehinize yeter derecede faaliyet sarf etmediği hissini taşımanız mümkündür. Fakat herhalde bilirsiniz ki politikamız Atina'da en sert şekilde kızgınlığa yol açmış, bizim aleyhimizde orada nümayişler yapılmış ve Amerika Birleşik Devletleri ile Başpiskopos Makarios arasında esaslı bir uzaklaşma doğurmuştur. Daha birkaç hafta önce yaptığımız görüşme sırasında Dışişleri Bakanınıza da söylediğim gibi Türkiye ile olan ilişkilerimize çok büyük bir değer veriyoruz. Sizi kendisiyle temel olarak menfaatlerimiz olan büyük bir müttefik saymışızdır. Sizin güvenlik ve refahınız Amerikan halkı için ciddi bir ilgi konusu ola gelmiş ve bu ilgimiz en pratik şekillerde ifadesini bulmuştur. Siz ve biz komünist dünyasının ihtiraslarına karşı koymak üzere birlikte dövüştük. Bu dayanışmanın bizim için büyük bir anlamı vardır ve bunun hükümetiniz ve halkınız için de aynı derecede bir anlam taşıdığını ümit ederim. Kıbrıs'la ilgili olarak Türk toplumunu tehlikede bırakacak herhangi bir çözümü desteklemeyi düşünmüyoruz. Kesin bir çözüm yolu bulmaya muvaffak olamadık. Zira bunun dünyadaki en karışık meselelerden biri olduğu açıktır. Fakat Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin menfaatleri konusunda ciddi şekilde ilgilendiğimizi ve ilgili kalacağımız hususunda sizi güvendirmek isterim. Nihayet Bay Başbakan en ciddi meseleyi savaş mı barış mı meselesini öne sürmüş bulunuyorsunuz. Bu meseleler Türkiye ve Birleşik Amerika arasındaki iki taraflı ilişkilerin çok ötesine giden meselelerdir. Bunlar sadece Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaşı kesin olarak doğurmakla kalmayacak, fakat Kıbrıs'a tek taraflı bir müdahalenin doğuracağı önceden kestirilemeyen neticeler nedeniyle daha geniş çapta çarpışmalara yol açabilecektir. Sizin Türkiye hükümetinin başbakanı olarak sorumluluklarınız var, benim de Birleşik Amerika Başkanı olarak sorumluluklarım mevcuttur. Bu sebeple en dostane şekilde size şunu bildirmek isterim ki, bizimle yeniden ve en geniş ölçüde danışmaksızın böyle bir harekete girişmeyeceğinize dair bana güvence vermediğiniz takdirde, meselenin gizli tutulması hususunda Büyükelçi Hayer'den isteğinizi kabul edemeyecek ve NATO Konseyi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acele toplantıya çağrılmasını istemek mecburiyetinde kalacağım. Bu mesele hakkında sizinle şahsen görüşebilmemizin mümkün olmasını isterdim. Ne yazık ki mevcut anayasa hükümlerimizin icabı dolayısıyla Birleşik Amerika'dan ayrılamamaktayım. Ayrıntılı görüşmeler için siz buraya gelebilirseniz bunu memnuniyetle karşılarım. Genel barış ve Kıbrıs meselesini, sağduyu ve barış yoluyla çözümü hususlarında sizinle benim çok ağır bir sorumluluk taşımakta olduğumuzu hissediyorum. Bu nedenle aramızda en geniş ve en içten danışmalarda bulununcaya kadar sizin ve meslektaşlarınızın tasarladığınız her türlü kararı geri bırakmanızı rica ederim. Saygılarımla Lyndon B. Johnson. Kıbrıs'a müdahaleden vazgeçti. İsmet İnönü bu mektup sonrasında frene basmış, yani Kıbrıs'a müdahaleden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Türkiye'de yine bir süre gizlenen bu mektubun vardığı 60'ların Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'in basına servisi sonrasında ortaya çıkmıştı. İsmet İnönü, Johnson mektubu için o dönem yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır demiştir ki, NATO üyesi Türkiye'de ABD'ye karşı ilk ve büyük güvensizlik bu olay ile tezahür etmiş ve Türkiye bu tarihten sonra SSCB ile ekonomik yakınlaşmaya girmiştir. Ve gelelim bugüne. Trump'ın mektubu neden gizlendi? Beyazıt Timur ve Johnson mektupları tarihe böylesi izler bırakırken, ABD Başkanı Trump'ın Tayyip Erdoğan'a gönderdiği rezil mektup, Türkiye'yi yönetenler tarafından maalesef gizlenmiştir. Sadece gizlenmemiş, rezil mektup bağlamında hiçbir şey yapılmamıştır. Mesela anında iade edilmesi gerekirken hiç oralı olunmamıştır. Sadece zevahiri kurtarma adına sonradan yüzeysel sözler edilmiştir. Oysa mektubun şahsen muhatabı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerektiğinde herkese ayar çeken ve posta atan bir karakter olduğu biliniyor. Erdoğan'ın dönem dönem ABD ve AB'ye meydan okuyan tavırlar takındığı arşivlerle sabit. Öyleyken Tayyip Erdoğan'ın bu olayda takındığı boyun eğer tavır hakkındaki pek çok iddiaya acaba mı dedirtmektedir? Erdoğan susmaya niye mecbur? Başka bir ifade ile Erdoğan'ın suskun kalmaya mecbur kaldığı yorumları sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada tekrarlanmıştır. Suriye'de YPG'ye karşı yapılmaya karar verilen ve başlatılan askeri harekatın bu mektup ve ABD tarafından yapılan ziyaret sonrası hedefine ulaşmadan aniden noktalanması yine tartışmaları tetiklemiş ve perde gerileri sorgulanmaya başlanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan kendisini ziyarete gelen ABD heyeti için önce "Onlar benim muhatabım değil, muhatapları onlarla görüşecek" derken hemen ertesi gün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı masada ve eşit oturma şekliyle bir araya gelmiştir. Hülasa sözde NATO müttefikimiz ABD bu rezil mektup olayı ile Türkiye'ye verdiği ya da vermediği değeri açıktan resmetmiştir. Evet, bizzat kendisinin terör örgütü olarak listeye aldığı PKK unsurları ile Türkiye'nin masaya oturmasını küstah bir dille teklif edip müzakereye oturmasını talep edebilmiştir. ABD neyin peşinde? Hayır, aslında ABD'nin bu tavrı sürpriz değildir. Pax Americana'nın Türkiye'ye ve bölgemize nasıl baktığı ve ne türde hesaplar içinde olduğu artık aşikardır. Malum emperyalizmin dostu olmaz, çıkarları olur. Günümüzün küresel hegemonu Washington'ın bölgemizde İsrail'in güvenliğine ilaveten enerjiyi kontrol bağlamında türlü senaryolar geliştirdiği vakıadır. ABD Ön Asya ve Orta Doğu'da güçlü devlet istemiyor. İran ve Türkiye'ye karşı izlediği gagalayıcı politikalar bunun tezahürüdür. Keza bölgemizdeki Kürt devleti projesi yine bu kapsamdadır. Amaç Türkiye ve İran'ı budayıp ikinci bir Müslüman İsrail yaratmak ve bölerek yönetmektir. ABD bu hedef için onlarca yıldır adım adım mesafe almakta ve Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkeyi karşısına alma pahasına terör örgütü PKK ile ortak hareket edebilmektedir. O kadar ki bütün dünyanın gözü önünde on binlerce tır dolusu savaş malzemesini bu örgüte bedava verebilmekte ve Kürt ordusunu kurmaktadır. Emperyalizmin oyununu bozmak. Türkiye'nin bütün bunlara karşı yapması gerekenler ise bellidir. Emperyalizmin oyununu bozmak. Bunun türlü yol ve metotları vardır. Peki bu yapılabildi mi ya da yapılabiliyor mu diye sorulursa evet demek mümkün değildir. Öyle. Çünkü bir ülke düşünün 40 yıldır neredeyse her gün ayrı telden çalıyor. Tarihi zemini olan etnik ayrıştırma konusunda güne ve mevsime göre farklı bakış ve politikalar söz konusu. Toplum tam 40 yıldır kimlikler ekseninde sürekli olarak ötekileştiriliyor. Abartıyor değilim. Dünyada Türkiye kadar kendi varlığına kasteden ikinci bir ülke var mı emin değilim. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen toplumda mevcut olan birlikte yaşama ve devlete sadakat şuuru çok şükür ülkemizi hala bir ve bütün tutuyor. Sözde solcular ve İslamcılar. Evet, Türkiye'de epeydir etnik yapıdan mezhep ve inanca kadar pek çok şey yıkım adına araç yapılmış. Gün gelmiş bölücü teröre özgürlük talebi denmiş, gün gelmiş emperyal enstrümanı olan terör örgütü mensupları Mandela misali selamlanmış, gün gelmiş ülkeyi bölme talebi demokrasi diye alkışlanmış. Hayır, bu bakışlar münferit ve konjonktürel değil. Tam tersine uzun bir dönem devleti yönetenlerin bir bölümü tarafından da benimsenmiş ve fanteziler peşinde koşulmuş. Batı'nın büyük Kürdistan'ı kurma projesi böylesi sözde demokratik maskelerle gizlenmeye çalışılmış. Türkiye'deki bu kafa karışıklığı iklimini yaratanların önemli bir bölümünün solcu geçinmesi ve sol adına ABD örgütü PKK'yı sahiplenmesi sürpriz değil. Zira emperyalizmin çıkarları gereği hem ideolojilerden hem de inançlardan yararlandığı vakıa. Sadece sözde solcular değil, Türkiye'de İslamcılar da bu bölücü tezgaha bilerek ya da bilmeyerek dahil olmuş ve katkı sunmuşlardır. Dersim Nakşibendiler ekseni. Maalesef inanç ve etnik aidiyet artık istihbarat örgütlerinin yayılma ve nüfuz argümanıdır. Türkiye'de İslamcılar Cumhuriyet ve Atatürk'e karşıtlık bağlamında PKK tezlerine sıcak bakabilmişlerdir. Şeyh Said ve Dersimli Rıza hadiselerine takındıkları ortak tavır ortadadır. Evet, Nakşi Dersim ekseni milli devlete karşı aynı söylemi terennüm edebilmektedir. Oysa bu iki kalkışmanın emperyal güdümlü hareketler olduğu artık %100 kanıtlıdır. Malum toplulukları millet yapan kahramanlarıdır. Kahramanı olmayana ulus değil sürü ya da başı bozuk deniliyor. Kahramanlar milletleşmek için zanktır, tutkaldır. Emperyalizmin inanç ya da ideoloji kimlikli etki ajanları işte hedef aldıkları ülkelerin kahramanlarına operasyon çekerler. Amaçları değer erozyonu yani ortak değer bırakmamaktır. Kuvvayi milliyeci kahramanlara takınılan hasım tavrı bu çerçevede okumak gerekiyor. Kültürel emperyalizmin ülkelere nasıl yön ve biçim verdiği Güney Kore gibi örneklerle sabittir. Sadece Kore mi? Güçlü istihbarat. Türkiye'nin hali pür melali ortada. Ortak bir bilinç, heyecan ve dalga oluşmasın diye Batı'nın onlarca yıldır neler yaptığı biliniyor. Türklerin biti kanlanmamalı, yoksa başımıza yine bela olur. Bunlar fütuhatçı millet bakışıyla her fırsatta ön kestikleri vaka. 50 yıl insan hayatı için uzun olsa da devlet yaşamı için çok kısadır. Buradan hareketle imparatorluklar ve büyük devletler uzun vadeli hesaplar ve planlar yapar. İstihbarat ve algı başlıkları ise günümüzün gerçeğidir. Kuşkusuz istihbarat denilen hadise çok boyutludur. Sanayi casusluğundan toplum ve algı mühendisliğine kadar geniş bir alanı içerir. Güçlü istihbarat örgütleri artık olayların peşinden değil önünden gidiyor ve geleceği tasarlıyor. adeta sanayiye dönüşen günümüz istihbarat faaliyetlerinde yarınlar, çıkarlar ekseninde inşa edilmeye çalışılıyor. Günümüzün en önemli istihbarat rekabeti kuşkusuz ABD ile Çin arasındadır. Laboratuvar Orta Doğu. Küresel hegemon Pax Americana yakın gelecekte kendini geçeceği kaydedilen Çin'i durdurmak için türlü metotları deniyor. İngiliz, Rus, Alman, Fransız ve İsrail istihbaratları yine küresel projeleri olan yapılardır. Teknolojinin geldiği malum zirve noktasından sonra devletler ordularıyla değil, istihbarat kulvarlarında mücadele ediyor. Yapılan sınırlı savaşlar da daha ziyade vekalet savaşlarıdır. Günümüzün en önemli olgusu olan enerji kontrol görevi artık ordulardan ziyade istihbarat örgütlerinin ilgi alanına giriyor. Ordular sadece caydırıcılık misyonunda ve önemli bir ayrıntı, büyük istihbarat örgütleri için laboratuvar hala Orta Doğu ve Ön Asya'dır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 36.